Ayrım 7.
8. Kendi kanatlarımla uçmayı öğreniyorum. Artık Akçakaya'da daha az kalıyorum çünkü babamın iş yerlerinde çalışmaya başlamışım. İlk gittiğim iş yeri çırçır fabrikasıydı. Bir de babamın Adana'da Mahmutpaşa'daki yazıhanesine devam ediyorum. Çırçır fabrikasında pamuk tartılan kantarın başında durup pamuk alınırken tartıları bir kağıda yazıyorum. Babam topla bakalım dedi mi topluyorum. O bakalım doğru toplamış mısın diye kontrol ediyor. Ortaokulda hastalıklar arası iyi olduğum dönemler 1948'den itibaren Akbank'ta çalıştım. Akbank'ın Adana'da Şeref Orçun isimli bir müdürü vardı. Babam beni ona Şeref Bey doğru raydan çıkarma disiplinli yetiştir diye emanet etmişti. Şeref Bey çok disiplinli bir yöneticiydi. Ben stajyer memur statüsündeydim. 25 lira aylığım vardı. Sabahları her memur gibi işi vaktinde gelip imza cetvelini imzalardım. 5 dakika geç gelsem Şeref Bey imza cetvelini imzalatmaz ve babama "Hacı ağa, oğlum bugün gene 5 dakika geç kaldı" diye durumu bildirirdi. Birkaç defa geç kalınca babamdan şiddetli bir azar yedim. O zamandan beri iş disiplinine randevuya uyarım. Bankada yazı makinesi, hesap makinesi kullanmayı, tahsil fişini, tediye fişini, makbuz kesmeyi öğrendim. Kulağım doldu. Çalışmaya başladıktan sonra bana ödenen ilk ücret net 20 liraydı. Hemen anneme gittim. "Anne, bu babamın verdiği para değil. İlk defa kendi kazandığım para. Al sana veriyorum" deyip tamamını ona verdim. Annem beni öptü. "Gülnaz'a ver, saklasın" dedi. Okuldan ayrılınca un fabrikasında veznedar oldum. Maaşım 50 liraydı. Akbank'taki stajyer memurluğumdan öğrendiklerim işe yarıyordu. Un fabrikasının müdürü Kemal Pekün, muhasebe müdürü Saadettin Atabey'di. Bazı akşamlar kasa hesabı tutmaz, ben bankadaki alışkanlıkla 2-3 saat daha çalışır, hesabı tutturmadan fabrikadan ayrılmazdım. Daha sonra un fabrikasının muhasebesinde çalıştım. Alım işlerine bakmaya başladım. 1955 yılında ticaret müdürü Ömer Çiftçioğlu ayrılınca onun yerine geçtim. 1957 yılında BOSSA'nın tekstil bölümünde umum müdür muavinliği görevime başladım. BOSSA'da benim umum müdür muavini ünvanıyla çalıştığım dönemde ortaklarımızdan Sinan Bosna da aynı ünvanla yanımızdaki odada oturuyordu. O dönemde Sinan Bosna ile çok iyi bir ilişki kurduk. Bu ilişki derin bir dostluğa dönüştü. Birbirimizi çok sevdik. Devamlı beraber olmaya başladık. Sabah gün ağarırken pamuk alıbı veya başka bir vesileyle buluşur, Adana sokaklarında sabah satıcılarından karnımızı doyururduk. Camekanlı tezgahlarda yarım ekmek içinde sıcak ciğer satanların önünde sıraya girerdik. Sinan Bosna yurt dışında tahsil etmesine, yurt dışında uzun süre kalmasına rağmen her seviyedeki insanla çok iyi ilişki kurmasını bilen bir kişiydi. İnsanları hiç küçümsemez, sokaktaki dilenciye, hamala, ciğerciye, işçiye, ustaya, mühendise, genel müdüre hep aynı şekilde hitap eder, onlara değer verdiğini hissettirirdi. Ben Sinan Bosna'dan çok şey öğrendim. Fakat insan ilişkilerinde başkalarından daha farklı bir yaklaşımım var ise bunu Sinan Bosna'ya borçluyum. Onun gibi hareket etmeye, karşımdaki kim olursa olsun değer vermeye gayret ettim. Bundan çok yarar gördüm. Sinan Bosna'nın eniştesi Salih Efendi'nin damadı Kemal Pekün Bosna'nın umum müdürüydü. Hem Sinan Bosna'ya hem bana çok şey öğretti. Birçok konuda ondan ders aldık. 1960 yılında umum müdür Kemal Pekün ayrılınca ben umum müdürlüğe getirildim. İstanbul'u ilk defa 1948 yılında gördüm. İhsan ağabeyimin ortağı Celal Ilgıt mağazalarına mal alımı için giderken babam beni de beraberinde götürmesine izin verdi. Sirkeci'de Özipek Palas adlı otelde kaldık. Otele hayran oldum. Hele ertesi sabah Sirkeci'de bir sütçüde kahvaltı yaptık ki bu kahvaltının tadını bugün bile unutamam. Kızarmış ekmek, tereyağı, gül reçeli ve mis gibi sıcak sütten müteşekkil bu kahvaltının özlemini hep yaşarım. Avrupa'ya ise ilk defa 1953 yılında gittim. Bossa un fabrikasında çalışırken Cırrık çiftliğine de müdür olun derdiler. Çiftliğe gidip gelmeye başladım. İşimi seviyorum. Babam bana bir cip satın aldı. İşte bu sıralarda sağlığımdaki aksaklıklar ortaya çıkmaya başladı. Doktor Muzaffer Lokman beni muayene etti. Kalp romatizması dedi. Ben bu teşhisin ciddiyetini anlamadım ama cip kullanmak yasaklanınca çok üzüldüm. Cipime tekrar kavuşmak için tedavi tavsiyelerine uymakta kusur etmedim. Babamın arkadaşlarından Albert Diab sağlığına çok düşkün bir insandı. Her yıl Avrupa'ya muayene olmaya giderdi. O zamanlar bizler bir insanın hasta değilken doktor doktor dolaşıp muayene olmasının sebebini bir türlü anlayamazdık. Yıllar sonra genel kontrolün yani check-up ne olduğunu öğrendik. Albert Diab İsveç'te şeker, Norveç'te kalp kontrolü yaptırır, her gezisinde torba dolusu ilaçla dönerdi. Romanya'da Anna Aslan'a ilk gençlik aşısı yaptıranlardan biri de odur. Yine de kader diye bir şey var. Albert Diab sağlığına bu kadar düşkün olmasına rağmen genç sayılabilecek yaşta öldü. Yazgı değişmemişti. Kalp romatizmama Albert Diab ilgi gösterdi. Avrupa'daki doktorları tedavi merkezlerini bildiği için ondan yardım istedim. Fransa'da Jean Loneger isimli bir hekimden bana randevu temin etti. Uçakla tek başıma ilk defa Avrupa'ya çıkıyordum. Paris'e gittim. Orada Albert Diab'ın dostu Onnik Osapyan isimli Talaslı bir Ermeni beni karşıladı, otele yerleştirdi. Sonra birlikte Jean Loneger'a gittik. Doktor beni bir kaplıca şehrine yolladı. Burada 21 gün sıcak su tedavisi gördüm. İlk tedavinin yararının ne olduğunu pek söyleyemem ama Avrupa'ya gitmekten hoşlandım. Ertesi yıl Kaplıca'ya gitmek bahanesiyle tekrar babamdan izin istedim. Bu kere vapurla İstanbul'dan Cenova'ya, oradan trenle Paris'e geçtim. Önce aynı Kaplıca şehrine, oradan trenle Hamburg'a gittim. Hamburg'da Adanalı Doktor Muhittin Yalçın vardı. Oraya kadar seyahatimi uzatmama vesile oldu. Bu iki yurt dışı seyahati güven kazanmama, yurt dışında tek başıma gezme alışkanlığına ve yabancı lisanla merabımı anlatmama yardımcı oldu. 1950'li yıllarda Adana'da İncirli yöresinde bir havaalanı inşa edildi. Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar burada üstlendi. Amerikalı askerler geldi, onların Adana'ya gelmesi şehrin hayatını değiştirdi. Amerikalı askerler askeri satış mağazaları PX'lerden kaçak çıkardıkları yiyecek içecek maddelerini, giyim eşyalarını, buzdolaplarını, kullanılmış arabaları satıyorlardı. Birçok kimse Amerikalılarla dost olmak için İngilizce öğreniyordu. 1952-53 yılları Ross isimli bir çavuşla tanıştım. Amerikan üssünde yangın söndürme bölümünde görevliymiş. Onu evime çağırıyorum. Bana Coca-Cola, viski falan getiriyor ama benim amacım İngilizce öğrenmek. İnadım ve ısrarımla ve Ross'un da yardımıyla İngilizceyi söktüm. Seyahatler, iş fırsatları filan İngilizce konuşma yeteneğimin gelişmesine imkan verdi. Sonraki yıllarda oğlumun tedavisi için uzun süre kaldığımız New York'ta tanıdıkların tavsiyesi üzerine Berlitz Lisan Okulu'na gittim. Bu okulda 14 günde insana pekmeze batırıp çıkarır gibi lisan öğretirler demişlerdi. Ben ancak 6-7 defa birer saat devam edebildim. Babam heyecanlı konuşan iri yarı gövdeli bir Anadolu adamıydı. Biz hayattaki 5 erkek evlat yapı olarak anamıza çekmişiz. Rahmetli ağabeyim İhsan biraz babama benzerdi. Babam giyimine kuşamına dikkat etmez, yakasız mintan denilen gömleği giyer, arada sırada da sigara içerdi. İçki içtiği pek nadirdi. Misafire uymak gerektiğinde laf olsun diye içerdi. Köy mektebinde haşarı fakat sevilen bir öğrenci olduğunu söylerdi bize. Eski yazıyı köy mektebinde öğrenmiş, Latin alfabesiyle okumayı kendi kendine gazetelerden sökmüştü. Annem der ki baban öyle işine mecnunuydu ki varsa yoksa çalışmayı düşünürdü. Oğlum oldu, çocuğu kucağıma alayım, seveyim, elinden tutup gezdireyim. Bunlarla hiç işi olmadı. Biz babamdan çekinirdik, kolay yaklaşamazdık ama bizden hoşnutluğunu sezerdik. Kardeşim Hacıl okula gidinceye kadar Anadolu deyimiyle tam mızmız bir çocuktu. Devamlı ağlar mızıklardı. Hele daha da küçükken iki ayağının baş parmaklarını birbirine sürter, sanki ondan bir melodi kaynaklanıyormuş da kendini bu sese uyduruyormuşçasına ağlar ağlar ağlardı. Babamın şu olanın dırdırı kesilse fakirlere 10 lira vereceğim diye adak adadığı çok olmuştur. Anadolu ailelerinde genel bir alışkanlık vardır. En son doğan çocuğa kazan dibi derler ve onu ayrı severler. Babamın en küçük kardeşimiz Özdemir'i bizden fazla sevdiğini sanırdık. Annem beni daha çok sevdiğini açık açık söylerdi. Ben de annemi babamdan çok sevmişimdir. Babamın ne iş yaptığını bilmezdim. Sabah gider akşam gelirdi. İş konusunda ilk hatırladıklarım iki katlı ilk evimizin girişinde yola bakan iki ambara yığılan pamuklardır. Bu ambarlara koza yani çekirdekli pamuk gelir, kozaları dışarıdan gelen yardımcı kadınlar şifler yani pamuğunu çıkarırlardı. Anamın da çok zaman çalışanlara yardım ettiği olurdu. İlkokula başladıktan sonra babamı görüp haçlık istemek için Türk Nebati Yağlar Fabrikası'ndaki iş yerine gittiğim olurdu. Yazıhane denilen yerde babam oturur pamuk presleme işine nezaret ederdi. Sonra öğrendiğime göre buraya pamuklar Erciyes Balas'ın yanındaki dükkandan gelirmiş. Bu dükkanda pamuk alımını amcam yaparmış. Kantar bu dükkanda dururmuş. Bir de yanlarında katip olarak Ahmet Ağa, yani Ahmet Aslan Türk isimli sevdiğimiz bir köylümüz çalışırdı. Ahmet Ağa'nın kardeşi Mustafa Ağa, yani Mustafa Aslan Türk, çok iyi ata binerdi. Benim kirvemdi, genç yaşta öldü. Amcam yumuşak yüzlü, verici bir kişiliğe sahipti. Babam ise devamlı gergin, sinirli, hırçın bir adamdı. Babamın şeker hastalığı vardı. Öfkesi kontrolden çıktığında evde veya dışarıda çok kırıcı olabilirdi. Sonra hemen pişmanlık duyardı. Hiçbir zaman ve hiçbir kimseye özür dilerim, kusura bakma demeyi bilmezdi. Ama başka yollardan gönül almak için çalışırdı. 14 yaşlarındayken babama kütlü pamuk işinde yardım ederdim. Bana o gün ne kadar mal alınacağını söyler, ben de gider borsada pamuk bağlantısı yapardım. Alınacak pamuk miktarını, herhalde cebindeki parayı, satış imkanlarını, fiyat gelişmelerini dikkate alarak tespit ederdi. Bana da git şu kadar pamuk al derdi. Bir gün bana 100 ton pamuk almamı söylemiş. Gençliğin verdiği heyecan, bana gösterilen itimadın verdiği gururla benim de ayranım kabarmış. Tam 400 ton pamuk bağlantısı yapmışım. Babam un fabrikasında oturuyor. Pamuklar da un fabrikasının yanındaki depoya gelecek. Baba dedim, ben 400 ton pamuk aldım. Babam önce durakladı, sonra büyük bir öfkeye kapıldı. Hadi 130 ton, 150 ton neyse, 400 ton pamuğu ne edeceğiz diyerek yerinden fırladı ve suratıma bir tokat aşk etti. Babamdan yediği ilk ve tek tokat budur. Yine de başkalarının yanında tokat yemekten çok utandım. Koşa koşa kendimi kütle ambardaki pamukların üzerine attım. Hıçkıra hıçkıra ağladım. O ruh haliyle intihar etmeyi bile düşündüm. Sonra saatler geçtikçe üzüntüm törpülendi, düzeldim. Bu olaydan çok yönlü dersler aldım. Babam yemek vakitleri, özellikle akşam yemeğinde bütün ailenin bir arada olmasına çok dikkat ederdi. Ölünceye kadar da buna önem verirdi. Çünkü sabahları herkes uyurken evden çıkıp akşam hava kararınca döndüğünden aileyi toplu göreceği tek yer akşam sofrasıydı. Herhangi bir sebeple birimiz yemeğe geciksek çok kızardı. Annem pazar günleri mantı yapsın, aile bir araya toplanıp mantı yesin, ona meraklıydı. Böyle zamanlarda mutlu olduğu yüzünden belli olurdu. Babam cebinde küçük bir iş bankası cep takvimi taşırdı. Bu takvime Arap harfleriyle ufak ufak notlar alırdı. Mesela, Ruti tezgahlarını satan Topal Alman, İngestat tezgahı tanesi 137 bin lira gibi. Arada sırada defterini çıkarıp göz ucuyla bakardı. Bu defter babamın akıl defteriydi. Hafızası kuvvetli olmasına rağmen sanırım her olayı hatırlamasında, her rakamı teferruatıyla yıllar sonra tekrarlamasında bu defterin büyük yardımı olurdu. Babamın bu alışkanlığı bana da geçti. Ben de ufak notlar alıp saklayarak önemli şeyleri unutmamayı öğrendim. İkinci Dünya Savaşı sonu 1945 yıllarında hatırladığıma göre Adana'da sadece 3 otomobil vardı. Biri valinindi. Diğer ikisi çırçır prese fabrikatörü Antoine Brazofolli'ye ve oğlu ihracatçı Antoine'a aitti. Babam o yıllarda bir atlı araba edindi. Brazofolli'nin sattığı bu atlı arabayı Bekir Sapmaz'la birlikte ortak oldukları çırçır fabrikası adına aldıklarını sanıyorum. Araba çok güzel, atları çok bakımlıydı. Mehmet Ağa isimli bir arabacımız vardı. İki ortak arabayı sırayla kullanırlardı. Aralarında sen az bindin, ben çok bindim gibi çekişmenin geçtiğini sanmıyorum. Sonra 1950'li yıllarda babam yeşil bir Cadillac, ortağı Bekir Ağa ise siyah bir Buick otomobil aldılar. 1955 yılına kadar bu Cadillac otomobili kullandık. Kamyoncu Antakyalı Mehmet Ağa Cadillac'ın şoförüydü. Motorun dilinden anlamıyordu. Babam şeker hastalığının tesiriyle öfkelenir, her şeye parlar. Otomobil sık sık bozulduğu zaman da Mehmet Ağa'yı "Sen bu Cadillac'ın dilinden anlamıyorsun" diye azarlar dururdu. 9. Babam bir derviş gibi yaşardı. Babam giyimine, kuşamına hiç önem vermez ve hiç dikkat etmezdi. Ayakkabısını boyattığını hatırlamıyorum. Pantolonu hep ütüsüzdü. Sırtında aynı paltoyu yıllarca taşırdı. Annemle arasında elbise konusunda hep tartışma çıkardı. İri vücut yapısı nedeniyle babama hazır elbise uymazdı. Annem büyük tartışmalardan sonra eve terzi getirir, babama elbise diktirirdi. Bir türlü vazgeçiremedi ve sayısını 2'den 3'e çıkaramadığı eski elbiselerinden kurtulmak için de onları fakirlere verip babama emrivaki yapardı. Hiçbir zaman saçını taramamıştır. Annemin zoruyla 3-4 ayda bir saçını kestirirdi. Saçı da o zaman taranırdı. Öyle bir anını yakalayıp bir fotoğrafını çektirmek kısmet olmadı. Sakalını bile 2-3 günde bir tıraş ederdi. Hayatında kravat takmadı. Son yıllarında babam hükümet büyükleriyle haşır neşir olmaya başladıktan sonra bu kravat konusu şakalaşmalara yol açmıştır. Başbakan Adnan Menderes Amerika Birleşik Devletleri'ne resmi ziyaret için giderken zamanın Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdelhun'un emir subayı olarak kardeşim Erol da bu geziye katılmıştı. Uçakta Menderes Erol'u çağırıp eline 100 dolar sıkıştırmış, bu parayla Amerika'dan babana 10 adet kravat alıp götüreceksin. Biliyorum takmayacak ama benim gönderdiğimi söyle, bakalım tepkisi ne olacak demiş. Gene Adnan Menderes yabancı devlet konukları şerefine düzenlenen bir kabul törenine babamı da çağırmış. Başyaver Muzaffer Ersu, Hacı Ömer demiş, yabancı konuklar var, hiç olmazsa bugün kravat tak. Babam evladım emrin başlısın ama ben ömrümde takmadım, istersen geri döneyim cevabını vermiş. O sırada Büyükelçi Oğuz Gökmen çıkarmış kendi kravatını babamın boynuna takmış. Babam hayatına bir kere kravat takmıştır. Onun da hikayesi budur. Yıllar sonra Oğuz Gökmen emekli oldu, İstanbul'da bana takıldı. Hacı Ömer'in bana bir kravat borcu vardı, yıllardır bu borç ödenmedi dedi. Ben de şaka olsun diye bir kravat alıp göndererek kendisine olan aile borcumuzu ödedim. Profesör Doktor Fahrettin Kerim de benzer bir olay anlatır. İstanbul Valiliği zamanında Irak Kralı Faysal'ı atlı köşke çaya getireceklermiş. Telefon etmek istiyorlar, telefonu bulamıyorlar. Bir haberci yollayıp misafiri getiriyorlar. Babamı kapıda gene sakal tıraşı olmamış ve kravatsız görünce vali, ''Hacı ağa diyor, evine telefon almazsın, tıraş olmazsın, hiç olmazsa kral geliyor diye bir kravat bağlasaydın.'' Babamın cevabı, ''Vali bey, telefon için müracaat ettik, sıraya girdik, sıram gelince alacağım. Size başvurup torpil yaptırmak istemedim, sakala kravata boş ver, beni böyle kabullenmişsiniz bir kere.'' Babam Hacı Ömer'in tekrarladığı bir sözü vardı. Hilekarlık, ahmaklık, gurur, eşekliktir. Fakir bir çocuk olarak köydeki yaşamı, sonra Katırcı Ahmet'in yanında Adana'ya gelişi, Adana'daki ilk hamallık dönemi, bu yıllarda insanların ona karşı haşin davranışları, onu küçümsemeleri babamı çok etkilemiş olmalı. Bulunduğu mevkiye, bulunduğu göreve, sahip olduğu varlığa güvenerek karşısındakileri küçük görenlerden nefret ederdi. Kendini beğenmiş mağrur kişilere çok kızardı. Böylelerini gördüğünde ağzından hep aynı cümle çıkardı. Gurur eşekliktir. Babam pamuk alım satımına başladığı ilk günden işlerini geliştirdiği döneme kadar edindiği tecrübeyle iş hayatında itimadın, doğruluğun önemini kavramıştı. Doğru olanın her zaman kazanacağına, hile yapanın mutlaka kaybedeceğine inancı vardı. Bunun için de sık sık hilekarlık ahmaklıktır derdi. Ölümünden sonra Bossa fabrikasının bahçesinde yaptırılan babamın büstünün kahinesine bu sözleri yazdırdık. Ölümünden önce bizlere nasihati vardır. Birbirinizi sevin, anlayın. Birlikten hiçbir şekilde ayrılmayın. Her şeyin başı birliktir. Birlik olunca her türlü güçlüğü alt edersiniz demiştir. Babam ticarette siyaset, siyasette merhamet olmaz derdi. Yaptığı işlerde buna daima dikkat etmiştir. Ticaret yapıyorsun, hatır için, gönül için mal alıyorsun, hatır için mal satıyorsun. Bu iş devam edemez. Aynı şekilde hatır için adama iş vermişsin, o iş başarılı olamaz. Ticarette siyasetin olamayacağının en güzel örneği kamu iktisadi teşebbüslerinin durumudur. Ekonomik tercihler ve ilkeler siyasi tercihlerle yer değiştirince işler bozulur. Siyasette merhamet olmaz. Bugün kardeşim diye boynunuza sarılan kişi yarın sizi kötülemeye kalkar. Babam bir iş adamının siyasete bulaşmasını doğru bulmazdı. Yaşarken birkaç arkadaşının başarısız tecrübesine şahit olmuştu. Bunlardan biri Ömer Başeğmez'dir. Ömer Başeğmez akıllı, çalışkan bir iş adamıydı. Babam kendisini örnek iş adamı o kabul ederdi. Çok partili dönemde partinin önce ilçe sonra il başkanı oldu, milletvekili seçildi. Ticaretine siyaset karıştı. Tuğla kiremit satardı, çeşitli acentelikleri vardı. Bir tuğla fabrikası kurmuştu. Mehmet Nuri Sabuncu'nun sağısı ve Ömer Başeğmez'in bağısı birleşti. Saba ismi altında tuğla ve kiremit ürettiler. Rivayete göre kredi alırken partinin baskısıyla bankaları zorladı. Maliye Bakanlığından ayrıcalıkla döviz aldı. Ticaret Bakanlığı ona gereksiz yere belge verdi. Daha buna benzer kısmen doğru, kısmen yanlış ve çok abartılmış yığınla dedikodu çıkardılar. Derken her şey geri tepti. Ömer Başeğmez'in Saba, Tuğla ve Kiremit fabrikası günün birinde haraç mezat satıldı. Bunun tersi de olabilirdi. Babam siyasete girebilir, Ömer Başeğmez Adana'nın en büyük sanayi grubuna sahip olurken Hacı Ömer kaybolup gidebilirdi. Babam bize sık sık aman evlatlarım, kendi bileğinizin hakkıyla kendi gücünüzle iş yapın derdi. Başkasının zoruyla iş yaptırmaya, kredi almaya kalktın mı onun tadı olmaz. Zorlama iş yapan, zorlama kredi veren sana kızgındır, öfkelidir. Bir gün en güçsüz anında senden bunun acısını çıkarmaya kalkar, yıkılırsınız. Alışa alıştıra iş yapın, kaldıramayacağınız yükün altına yatmayın. Yük ağır gelir, gümbürt gidersiniz. Kendinizi ölçün biçin, ondan sonra büyük işlere soyunun. Paranız, beceriniz yetmezse öbür işlerinizi de kaybedersiniz. Babamın bu nasihatleri kulağımıza küpe olmuştur, unutmayız. Annem babamın neden fıtık olduğunu, nasıl şeker hastalığına yakalandığını, dişlerinin dökülüşünü kendine göre hikaye eder. Bu hikayelerin büyük ölçüde doğru olduğunu sanıyorum. Babam pamuk ihracatı işine girdiği yıllarda en önemli sorun Mersin limanında ihraç mallarını taşıyacak gemilere yük verebilmek işiymiş. Mersin limanına çok az gemi gelir, sıra ve benzeri bir düzenden yoksun olarak kim gemiye yük verebilirse onun işi görülür, diğerinin malı rıhtımda kalırmış. Mersin'de gemi acentesi İskender Bodros'tan gemilerin geldiğini öğrenen babam balyaların başında bekler, geminin ambar kapakları açılır açılmaz ilk balyayı içeri atmaya çalışırmış. Çünkü kabul edilen bir alışkanlık ilk balyayı atanın gemiye mal yüklemede öncelik sahibi olması şeklindeymiş. Anlatıldığına göre o ağır pamuk balyalarını tek başına yüklenip telaş içinde gemiye atma yarışı babamın fıtık olmasının sebebiymiş. Babamın şeker hastalığı ile ilgili olarak anlatılan olay ise şöyledir. Varlık vergisi için tespitler yapıldığı dönemde babam kereste işi de yapıyormuş. O tarihlerde dağlardan kesilen tomruklar nehir yoluyla yüzdürülerek Adana'ya kadar getirilip orada hızarlara verilirmiş. Varlık vergisi tespitleri yapanlara Nuri Has ihbarda bulunmuş. Hacı Ömer'in bir nehir dolusu tomruğu var diyerek. Ve hatta tomrukları da göstermiş. Bunun üzerine babama beklediğinin çok üzerinde bir rakam 316 bin lira varlık vergisi gelmiş. Babam bu rakamı öğrenince üzülmüş. Annemin anlatımına göre şeker hastalığının sebebi bu üzüntüymüş. Kore Savaşı nedeniyle babamın ihraç etmekte olduğu pamuklardan uğradığı 800 bin İngiliz lirası zarara çok üzüldüğü ve 3 gün içinde dişlerinin döküldüğü söylenmektedir. 10. Bizde aile birliği çok önemlidir. Hayattayken ailenin direği babamdı. Onun ölümünden sonra annem 6 kardeşi kanatları altında tuttu. Ailemizin orta direği annem oldu. Bizim özelliğimiz ailede hiçbir kırgınlık ve sürtüşme olmamasıdır. Ne kardeşler arasında ve ne de gelinler arasında. Bu belki 2000'li yıllarda kolay inanılır bir şey değildir. Fakat bizim yapımız budur. Böyle yetişmişiz. Buna inandırılmışız ve inanmışız. Babam daha hayattayken varlığı arttıkça bu artışı çocuklar arasında hakça paylaştırırmış. Mesela Akbank'a ortak olduğunda ortaklık payını kardeşler arasında hemen dağıtmış. Akbank'la yeni bir ortaklık payımı almış, hemen onu da çocuklarına bölüştürürmüş. Annemin hissesi zamanda küçülmüş böylece. Ama babam, sen kadınsın, varlığı ne edeceksin, ben çocuklarıma güvenirim, seni ortada bırakmazlar dermiş karısına. Babam öldüğünde muhasebe işlerinden sorumlu olanlar hesapları inceleyince hayret etmişler. Babamın kardeşler arasında daha önce dağıttığı varlıklarda hesaplar o kadar ince yapılmış ki kimsenin hakkı kimseye geçmiyormuş. Menkul, gayrimenkul dağılımı, hisse senetleri dağılımı, değişik yörelerdeki malların taksimi, tarla çiftlik bölüşümü, bağ bahçe, apartman tahsisi en bilinçli ve adil şekilde yapılmış. Babamın işleri gelişmemişken ailenin ortak masrafları onun cebinden görülürdü. Sonra ailenin bir ortak kasası oldu. Biz buna kalle deriz. Kelimenin nereden geldiğini bilemiyorum. Babam öldükten sonra da kalle olduğu yerde durdu. Herkesin kendi varlığından geliri kendine aittir. Fakat ortak varlıklarımızın geliri kallede toplanır. Kimin ihtiyacı olursa diğerlerine haber vermek şartıyla kalleden parasını alır. Mesela kardeşlerden biri evine mobilya mı alacak, halı mı alacak, otomobil mi alacak, parasını kalleden çeker. Herkes başkasının hakkına hürmet gösterdiğinden bugüne kadar bir sürtüşme çıkmamıştır.